Ayrım 35, Çöküş, Jared Diamond, sayfa 381. Üçüncü kısım, Modern Toplumlar. Onuncu bölüm, Afrika'da Malthus kuramı, Ruanda'nın soykırımı. İkilem. İkiz olan oğullarım 10 yaşlarındayken ve daha sonra 15 yaşlarına geldiklerinde eşim ve ben Doğu Afrika'ya tatile gittik. Diğer birçok turist gibi Afrika'nın meşhur büyük hayvanları, manzaraları ve insanları hakkında edindiğimiz ilkel deneyimlerden dördümüz de çok etkilenmiştik. Evlerimizin oturma odalarının konforunda izlediğimiz National Geographic özel bölümlerinde vahşi hayvanların ekranın bir ucundan diğerine hareket ettiğini nedenli sık seyretmiş olursak olalım, Serengeti düzlüklerinde bir Land Rover'ın içerisinde aracın etrafını ufuk çizgisinin tüm yönlerine doğru saran bir sürüyle çevrili durumda otururken milyonlarcasının görüntüsünü, seslerini ve kokularını duymaya hazırlıklı değildik. Televizyon bizine Ngorongoro kraterinin düz ve ağaçsız tabanının inanılmaz büyüklüğüne ne de bu tabana ulaşmak için tekerleklerin üzerine tünemiş şekilde bir turist otelinden aşağı doğru ilerlediğimiz iç duvarların dikliğine ve yüksekliğine karşı hazırlamıştı. Doğu Afrikalı insanlar da sıcakkanlılıkları, çocuklarımıza karşı gösterdikleri sıcaklık, renkli giysileri ve sayıları ile bizleri şaşırtmıştı. Nüfus patlaması yaşandığına dair makaleler okumak bir yana, günlerce çoğu benim oğullarımın boyunda ve yaşında olan, yol boyunca uzun kuyruklar dolusu Afrikalı çocuğun gelip geçen turist arabalarına okulda kullanabilecekleri tek bir kurşun kalem için seslenmesiyle karşı karşıya kalmak bambaşka bir şeydi. İnsanların sayısının bu kadar fazla olmasının manzara üzerindeki etkisi, insanların başka şeyler yaptığı sokak kıvrımlarından bile görünmekteydi. Otlaklardaki çimenler dağınıktı ve sığır, koyun ve keçi sürüleri tarafından yenip bitirilmişti. Etrafta diplerinden kel kalmış otlaklardan aşağı doğru akan çamur nedeniyle renkleri kahverengine dönmüş dereler akan taze erozyonu yarıkları görülüyordu. Bütün bu çocuklar dünyada en yüksek insan nüfusu büyüme oranlarından birine sahip Doğu Afrika'nın nüfus büyüme oranına ekleniyordu. Son dönemlerde bu oran Kenya'da nüfusun her 17 yılda bir iki katına çıkmasını sağlayacak %4.1 civarındaydı. Afrika'nın diğer tüm kıtalardan daha uzun süreden beri insanların yaşadığı bir kıta olmasına ve bu nedenle insanın tecrübesizce oranın nüfusunun çok uzun zaman önce belli bir seviyede sabitlenmesi gerektiğini düşünmesine rağmen bu nüfus patlaması hala artış göstermekte. Gerçekte bu patlama son yıllarda birçok farklı sebeple oluşmuştu. Yeni dünyanın yerel ürünlerinden olan bazı ürünlerin adaptasyonu, özellikle mısır, fasulye, tatlı patates ve kasava olarak da bilinen manyok, tarımsal temelin genişletilmesi ve yalnızca yerel Afrikalı mahsullerle daha önce gerçekleştirilmesi mümkün olanın daha ötesinde gıda üretiminin arttırılması, hijyenin geliştirilmesi, önleyici tıp, anne ve çocukların aşılanması, antibiyotikler ve sıtma ve diğer Afrika kökenli hastalıklar üzerinde bir kontrol oluşturulması ve ulusal birleşme ve ulusal çevrenin düzelmesi, böylelikle daha önce kimseye ait olmayan ve birbirine komşu daha küçük devletlerin uğruna savaştığı bazı alanlarda yerleşim alanlarının açılması sayılabilir. 1798 yılında İngiliz ekonomist ve nüfus bilimi uzmanı Thomas Malthus, insan nüfusundaki büyümenin gıda üretimindeki büyümenin üstünde gelişeceğini tartıştığı meşhur kitabını yayınladığı için Doğu Afrika'nın yaşadığı türdeki nüfus problemlerinden genellikle Malthusçuluk olarak bahsedilir. Bunun sebebi Malthus'un açıklaması doğrultusunda gıda üretimi yalnızca aritmetik olarak artarken nüfus artışının katlanarak ilerlemesidir. Örneğin nüfusun iki katına çıkma süresi 35 yıl ise bu durumda 2000 yılında 100 kişi olan bir nüfus aynı katlanma süresiyle büyümeye devam edecek olursa 2035 yılında 200 kişi, 2070 yılında sayıları 400'e ve 2105 yılında 800 kişiye ulaşacak ve bu böyle devam edecektir. Ancak gıda üretimindeki artış çarpılarak ilerlemek yerine eklenerek ilerleyecektir. Buğday üretiminde %25 civarında bir artış kaydeden bir hamle, üretimi %20 daha artıran bir ikinci hamle vesaire. Yani nüfus artışı ile gıda üretiminin artması arasında temel bir farklılık vardır. Nüfus artarken nüfusa yeni katılan kişiler de çoğalırlar. Bu katlanarak büyüme oluşmasına olanak verir. Bunun tersine gıda üretimindeki artış başka artışlar getirmez. Ancak gıda üretimindeki aritmatik bir artış gerçekleşir. Böylelikle bir nüfus büyümesi, açlık, savaşlar, hastalıklar veya insanlar tarafından önleyici tercihler uygulanması durdurulmadığı takdirde var olan tüm gıdaları tüketmeye yönelik şekilde genişler ve hiçbir zaman ihtiyat miktarı ayırmaz. Bugün hala yaygın olan görüş, insanların mutluluğunun yalnızca gıda üretimini nüfus artışının arttırmak suretiyle teşvik edilebileceği, bu artışla eş zamanlı olarak nüfus artışının dizginlenmediği durumlarda ise akıbetin hayal kırıklığı olmaya mahkum olduğu yolundadır. Ya da en azından Malthus böyle söyler. Bu kötümser iddianın geçerliliği çok fazla tartışılmıştır. Gerçekten de nüfus artışı isteğe bağlı, örneğin İtalya ve Japonya veya hükümet emriyle Çin, bir takım önlemlerin alınmasıyla büyük ölçüde azalmıştır. Ancak modern Ruanda, Malthus'un en kötü durum senaryosunu haklı gibi gösteren bir vaka sergilemektedir. Daha genel olarak hem Malthus'u destekleyenler hem de eleştirenler, uygun olmayan kaynak kullanımı nedeniyle oluşan nüfus ve çevresel problemlerin sonuç olarak şu ya da bu yolla çözümleneceği konusuna katılacaklardır. Kendi tercihimizle ve hoş yöntemlerle olmazsa bile, Malthus'un ilk başta öngördüğü gibi hoş olmayan ve tercihle ilgisi olmayan önlemlerle. Birkaç ay önce UCLA Üniversitesi'ndeki öğrencilere toplumların çevresel problemleriyle ilgili bir ders verirken, çevresel uyuşmazlıklar konusunda bir anlaşmaya varmaya çalışan toplumların devamlı olarak karşılaştıkları zorlukları tartışma bölümüne geldik. Öğrencilerimden biri bu anlaşmazlıkların çelişkinin seyri sırasında çözülebileceğini ve genellikle de böyle çözüldüğünü söyledi. Bunu söylerken öğrencim anlaşmazlıkların çözüm aracı olarak cinayetleri tercih ettiğini ifade etmeye çalışmıyordu. Aslında yalnızca çevresel problemlerin genellikle insanlar arasında çatışmalar yarattığını, bu tür çatışmaların Birleşik Devletler'de genellikle mahkemelerde çözümlendiğini ve mahkemelerin çatışmaların çözümlenmesi için mükemmel yöntemler sağladığını gözlemlemekteydi. Ve bu nedenle kendilerini çevresel problemleri çözümleyecek bir kariyere hazırlayan öğrencilerin adli sisteme aşina olması gerektiğini ifade etmeye çalışıyordu. Ruanda vakası yine son derece öğreticiydi. Öğrencim çatışma yoluyla çözümün sıklığı konusunda temelde haklıydı. Ancak çatışma mahkeme süreçlerinden çok daha nahoş biçimler alabilirdi. Ruanda'daki olaylar. Son 10 yıllık dönemlerde Ruanda ve komşusu Burundi zihinlerimizde iki şeyle eş anlamlı hal almıştır. Yüksek nüfus ve soykırım. Bu iki ülke Afrika'da en yoğun nüfusa sahip ülkelerdir ve dünyanın en yoğun nüfuslu ülkeleri arasındadırlar. Ruanda'nın ortalama nüfus yoğunluğu Afrika'nın 3. en yoğun nüfuslu ülkesinin, yani Nijerya'nın, nüfus yoğunluğunun 3 katı ve komşusu Tanzanya'nın 10 katıdır. Ruanda'daki soykırım 1950'den bu yana dünyada oluşan soykırımlar içerisinde 1970'lerde Kamboçya'da ve 1971'de Bangladeş'te, o dönemlerde Doğu Pakistan, olanlardan sonra 3. en yüksek ceset sayısını oluşturmuştur. Ruanda'nın nüfusu Bangladeş'in nüfusundan 10 kat daha küçük olduğu için Ruanda'da gerçekleşen soykırım, öldürülenler toplam nüfusla oranlanarak ölçüldüğünde Bangladeş'in çok üzerindeydi ve Kamboçya'dan sonra ikinciliğe geçiyordu. Burundi'de gerçekleşen soykırım ise yalnızca birkaç yüz bin kurbanın öldüğü Ruanda'daki katliamdan daha küçük ölçekliydi. Bu miktar yine de Burundi'yi soykırıma kurban gidenlerin sayısı nedeniyle 1950'den bu yana oluşan katliamlar arasında dünya çapında 7. ve öldürülenlerin sayısı toplam nüfusa oranlandığında ise 4. sıraya getirmeye yetiyordu. Ruanda ve Burundi'deki soykırımı etnik vahşetle ilişkilendirme noktasına gelmiştik. Etnik vahşetin yanı sıra başka nelerin bu soykırımla ilişkili olduğunu anlamadan önce konuya soykırımın seyri üzerine bazı arka plan bilgileriyle buna yol açan tarihi ve şimdi kısaca özetleyeceğim şekilde bunların genel yorumlanış şekliyle başlamamız gerekiyor. Daha sonra bu genel yorumlanış tarzının yanlış, eksik ve aşırı basitleştirilmiş olduğunu gösteren yönlerini sayacağım. Her iki ülkenin de nüfusları iki büyük gruptan, Hutulardan, orijin açısından nüfusun yaklaşık %85'i ve Tutsilerden, yaklaşık %15 oluşuyordu. Büyük ölçüde bu iki grup geleneksel olarak farklı ekonomik roller üstlenmekteydi. Hutular temelde çiftçiydi, Tutsiler ise çobanlık yapıyorlardı. Genellikle bu iki grubun birbirinden farklı göründüğü söyleniyordu. Hutular genellikle daha kısa, daha tıknaz, daha koyu renkli, yassı burunlu, kalıp dudaklı ve kare çeneliyken Tutsiler daha uzun, daha ince, daha açık tenli, ince dudaklı ve dar çeneliydiler. Genellikle Hutuların Burundi ve Ruanda'ya batı ve güneyden gelerek ilk yerleşenler olduğu varsayılırken Tutsilerin daha geç bir dönemde kuzey ve doğudan geldikleri ve kendilerini Hutuların efendileri olarak ilan eden Nilotik ırktan oldukları düşünülür. Alman 1897 ve Belçika 1916 koloni hükümetleri yönetimi devraldığı zaman Tutsilerin daha açık tenli olmaları ve sözüm ona daha Avrupalı veya Hamitik görünümlerinden dolayı Hutulardan daha üstün bir ırk olarak kabul ettikleri Tutsiler aracılığıyla yönetmeyi daha uygun buldular. 1930'larda Belçikalılar herkesin kendilerini Hutu veya Tutsi olarak sınıflandıracak bir kimlik kartı taşımaya başlamalarını şart koştu. Böylelikle zaten var olan etnik ayrımı daha da belirginleştirdiler. Her iki ülkede bağımsızlıklarını 1962 yılında ilan etti. Bağımsızlık yaklaştıkça her iki ülkedeki Hutular Tutsi baskınlığını başlarından atmak ve bunu Hutu'nun baskınlığı haline dönüştürmek için uğraş vermeye başladılar. Küçük şiddet olayları Tutsilerin Hutular tarafından öldürüldüğü, Hutuların Tutsiler tarafından öldürüldüğü döngülere dönüştü. Burundi'de ortaya çıkan sonuçta 1960 ve 1970-72 yıllarında ortaya çıkan ve Tutsilerin birkaç yüz bin Hutu'yu öldürmeleriyle devam eden Hutu isyanlarından sonra Tutsiler üstünlüklerini korumayı başardılar. Bu tahmini sayıya ve bunu izleyen ölüm ve sürgün sayılarının çoğuna ilişkin kaçınılmaz bir belirsizlik bulunmaktadır. Ancak Ruanda'da Hutular üstünlük kazandılar ve 1963 yılında 20 bin, belki de yalnızca 10 bin Tutsi öldürdüler. Bunu izleyen 20 yıl süresince yaklaşık 1 milyon Ruandalı, özellikle Tutsi, periyodik olarak Ruanda'yı işgal etmeye çalıştıkları komşu ülkelere sığındı. Bu da 1973 yılında Hutu General Habyarimana'nın önceki Hutu baskın hükümete karşı bir askeri darbe yapması ve Tutsileri rahat bırakmaya karar vermesine kadar Hutuların misilleme olarak daha fazla Tutsi'yi öldürülmesine sebebiyet verdi. Habyarimana yönetiminde Ruanda 15 yıl boyunca zenginleşti ve deniz aşırı bağışçılardan yabancı yardımının favori bir alıcısı olarak gelişen sağlık, eğitim ve ekonomik göstergeleriyle barışçıl bir ülke haline geldi. Maalesef Ruanda'nın ekonomik gelişimi kuraklık ve biriken çevresel problemlerin, özellikle ormanların yok olması, toprak erozyonu ve toprağın verimliliğini kaybetmesi üzerine bir de 1989 yılında Ruanda'nın temel ihracat ürünleri olan kahve ve çay fiyatlarında dünya pazarında keskin bir düşüş yaşanması. Dünya Bankası tarafından empoze edilen kemer sıkma politikası ve güneyde yaşanan kuraklık da eklenince son bulmuş oldu. Bunun üzerine Habyarimana kendi grubunun ülke üzerindeki hakimiyetini güçlendirmek için Ekim 1990'da komşu Uganda'ya sığınan Tutsilerin Kuzeydoğu Ruanda'yı bir kez daha işgal etmeye çalışmalarını, misilleme yapmak ve tüm Ruanda'da kendi Hutu muhaliflerini ve Tutsileri öldürmek için bir bahane olarak kullandı. Sivil savaşlar yalnızca 1 milyon Ruandalı'nın umutsuz durumdaki genç adamların kolaylıkla militan haline geldiği yerleşim kamplarına yerleştirilmesine sebebiyet verdi. 1993 yılında Arusha'da imzalanan bir barış anlaşması, güçlerin paylaşılması ve çoklu güç hükümetinin kurulması için çağrıda bulundu. Yine de Habyarimana'ya yakın iş adamları silahlardan daha ucuz olduğundan 581 bin adet Orta Amerika'ya özgü geniş ağızlı palayı Tutsileri öldürmek için Hutulara dağıtılmak üzere ithal etti. Ancak Habyarimana'nın Tutsilere karşı eylemlerinin ve Tutsilerin öldürülmesine karşı geliştirdiği bu yeni toleransın Arusha Sözleşmesi'nin bir sonucu olarak güçlerinin kaybolacağından korkan Hutu radikalleri için yeterli olmadığı ortaya çıktı. Çünkü Hutular Habyarimana'dan daha kökenciydi. Militanlarını eğitmeye, silah ithal etmeye ve Tutsileri ortadan kaldırmak için hazırlık yapmaya başladılar. Ruandalı Hutuların Tutsilere karşı duydukları korkunun altında Tutsilerin uzun tarihleri boyunca Hutular üzerinde baskın durumda olmaları, Ruanda'nın defalarca Tutsiler tarafından yönlendirilen istilalara hedef olması ve Tutsilerin kitleler halinde Hutuları öldürmeleri ve komşu Burundi'de Hutu politik liderlerinin öldürülmesinden kaynaklanmaktaydı. Hutuların bu korkuları 1993 yılında radikal Tutsi ordusunun Burundi'deki askerlerinin Burundi'nin Hutu başkanının öldürülmesiyle daha da arttı ve Hutuları tahrik ederek Burundi Tutsilerini öldürmelerine sebebiyet verdi. Öyle ki bu durum bu kez de Tutsileri tahrik ederek Burundi Hutularını daha da kapsamlı şekilde öldürmelerine neden oldu. Bütün bu olaylar 6 Nisan 1994 gecesinde Ruanda'nın başkanı Habyarimana ve aynı zamanda son dakika yolcusu olarak uçağa binen Burundi'nin yeni geçici başkanını Tanzanya'daki bir toplantıdan ülkeye geri taşıyan başkanlık jet uçağının Ruanda'nın başkenti Kigali Havaalanı'na ulaştığında içindeki herkesin ölmesine sebebiyet verecek şekilde iki füze tarafından vurularak düşürülmesiyle kritik bir noktaya vardı. Bu füzeler havaalanının hemen dışından ateşlenmişti. Bugüne kadar Habyarimana'nın uçağının kimler tarafından veya neden düşürülmüş olduğu tam olarak ortaya çıkarılamamıştır. Farklı grupların Habyarimana'yı öldürmek için farklı motifleri vardı. Bu cürümün failleri her kim ise Hutu köktencileri uçağın düşürülmesinden sonraki ilk bir saat içerisinde Hutu başbakanı ve demokratik muhalefetin ılımlı veya daha az köktenci olan üyelerini ve Tutsileri öldürmek için önceden detaylı şekilde hazırlanmış olduğu açıkça belli olan planlarını uygulamaya koydular. Hutu muhalefeti bir kez ortadan kaldırıldıktan sonra köktenciler hükümeti ve radyoyu devraldı ve tüm daha önce öldürülenler ve sürgüne kaçanlardan sonra bile hala yaklaşık 1 milyon civarında olan Ruanda'nın Tutsilerini ortadan kaldırmaya başladılar. Bu katliam ilk olarak silah kullanan Hutu ordusu köktencileri tarafından başlatılmıştı. Kısa sürede silahlar dağıtılarak yollarda barikatlar oluşturarak ve bu barikatlarda Tutsi olduğu tanımlananları öldürerek tüm Hutuları gördükleri bütün hamam böceklerini, Tutsileri öyle adlandırıyorlardı, öldürmeye çağıran radyo çağrıları yaparak Tutsileri sözde koruma için daha sonra öldürülecekleri güvenli mekanlarda toplanmaya çağırarak ve hayatta kalan Tutsileri izleyerek bulmaya, Hutu sivilleri etkin bir şekilde organize etmeye başladılar. Bu katliamlara karşı uluslararası tepki sonunda ortaya çıktığında hükümet ve radyo propagandalarının tonunu değiştirmeye, hamam böceklerini öldürmeye teşvik etmek yerine düşmana Ruanda'nın ortak düşmanına karşı kendilerini koruma çağrısı yapmaya başladılar. Katliamları önlemeye çalışan ılımlı hükümet yetkilileri sindirildi, aşıldı, değiştirildi veya öldürüldü. Her biri yüzlerce veya binlerce Tutsi'nin öldürülmesiyle sonuçlanan en büyük katliamlar, kiliselere, okullara, hastanelere, hükümet binalarına veya diğer güya güvenli olduğu iddia edilen alanlara sığınan Tutsilerin çevrelerinin kuşatıldığı, tuzağa düşürüldükleri veya yakılarak öldürüldüğü alanlarda gerçekleşti. Bu soykırım Hutu sivillerinin üçte biri mi yoksa sadece daha az bir bölümünün mü Tutsi katliamına katıldığı tartışılmakta olmasına rağmen Hutu sivillerinin geniş kapsamlı katılımını gerektirmekteydi. Ordunun her bir sahada silah kullanarak başlattığı katliamlara, daha sonra çoğunlukla geniş ağızlı palalar veya üzeri çivili kütükler gibi daha düşük teknolojili aletler kullanılarak devam ediliyordu. Katliamlar bazı kurbanların kollarının ve bacaklarının koparılması, çocukların kuyulara atılması gibi şiddet içeren olaylardı. Katliamlar köktenci Hutu hükümeti tarafından organize edilir ve büyük ölçüde Hutu sivilleri kurumları tarafından yürütülürken, kendilerinden daha iyi davranışlar beklenmesi gereken bu karmaşanın dışında kalan kurumlar, bütün bunların olmasına izin vererek önemli rol oynadılar. Özellikle Ruanda'nın Katolik Kilisesi'nin çeşitli liderleri Tutsileri korumayı başaramadı ya da onları aktif bir şekilde bir araya topladı ve katillerin ellerine teslim ettiler. Birleşik Milletler'in Ruanda'da zaten küçük bir barış koruma gücü vardı ve olayların patlak vermesiyle isyankarlara yönelik teslim olma çağrısında bulundu. Fransız hükümeti soykırımcı Hutu hükümetine taraf olan ve işgalci isyancılara karşı hareket eden bir barış koruma gücü gönderdi ve Birleşik Devletler hükümeti müdahalede bulunmayı reddetti. Bu politikaların bir açıklaması olarak Birleşmiş Milletler Fransız hükümeti ve ABD hükümeti sanki olup bitenler Afrika'da normal ve kabul edilebilir görülen bir tür kabileler arası çatışmaymış gibi davranarak ve Ruanda hükümeti tarafından titiz bir şekilde yönlendirilen katliamın delillerini görmezden gelerek olup bitenler için kaos, akıl karıştırıcı bir durum ve kabileler arası çatışma ifadelerini kullandılar. 6 hafta içerisinde o dönemde Ruanda'da kalan Tutsilerin yaklaşık 4'te 3'ünü, toplam Ruanda nüfusunun %11'ini temsil eden tahminen 800 bin Tutsi öldürüldü. Ruandalı Vatanseverler Cephesi RPF olarak adlandırılan Tutsiler tarafından yönetilen bir isyan ordusu, soykırımın başlamasından bir gün sonra hükümete karşı askeri operasyonlar başlattı. Soykırım Ruanda'nın her bir köşesinde yalnızca 18 Temmuz 1994 yılında tam bir zafer kazandığını ilan eden bu RPF ordusunun bu alanlara gelmesiyle son buldu. RPF ordusunun disiplinli bir ordu olduğu ve sivilleri öldürmeye yönlendirmediği, ancak bu soykırıma misilleme olarak kendilerine yönelik yürütülen soykırıma oranla çok daha küçük bir ölçekte öldürdükleri genel olarak kabul görmektedir. Misilleme olarak öldürülen kurbanların tahmini sayısı yalnızca 25 bin ile 60 bin civarındadır. RPF yeni bir hükümet kurdu ve ulusal barışı ve birlik üzerinde durarak Ruandalıları kendilerini Hutu veya Tutsi olarak değil, Ruandalı olarak düşünmeye çağırdı. Sonunda yaklaşık 135 bin Ruandalı soykırımdan sorumlu oldukları şüphesiyle hapsedildi. Ancak hapisteki kişilerin çok azı dava edildi veya mahkum edildi. RPF'nin zaferinden sonra yaklaşık 2 milyon kişi, çoğunluğu Hutu, komşu ülkelere, özellikle Kongo ve Tanzanya'ya sürgüne kaçarken, önceden sürgüne giden çoğunluğu Tutsi 750 bin kişi, daha önce kaçtıkları komşu ülkelerden Ruanda'ya geri döndüler. Etnik nefretten daha fazlası. Ruanda ve Burundi'deki soykırımın alışılmış hesapları, soykırımı çıkarıcı politikacıların kendi çıkarları için teşvik ettikleri daha önceden var olan etnik nefretin bir sonucu olarak tanımlanmaktadır. Human Rights Watch organizasyonu tarafından yayınlanan Leave None to Tell the Story, Genocide in Rwanda, Hikayeyi Sakın Kimse Anlatmasın, Ruanda'daki Soykırım adlı kitapta özetlendiği gibi, bu soykırım eski kabile dönemine ait nefretin tükettiği kişilerin öfkelerinin kontrol edilemez şekilde dışarı taşması değildi. Bu soykırım modern bir elitin kendisini iktidarda tutmak amacıyla nefret ve korkuyu beslemek için yaptığı bilinçli bir tercihin sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu küçük imtiyazlı grup ilk olarak Ruanda içerisinde büyüyen bir politik muhalefete karşı gelmek için çoğunluğu azınlığa karşı hazırladı. Daha sonra RPF'nin savaş alanındaki ve pazarlık masasındaki başarısıyla yüzleştiklerinde az sayıdaki bu güç sahipleri etnik ayrılık stratejisini bir soykırıma dönüştürdüler. Bu imha kampanyasının kendi liderlikleri altındaki Hutuların birliğini yeniden oluşturacağına ve savaşı kazanmalarına yardım edeceğine inandılar. Bu görüşün doğru olduğu ve büyük ölçüde Ruanda'nın trajedisinin sebebini açıkladığı konusundaki deliller gerçekten çok kuvvetlidir. Ancak aynı zamanda başka görüşlerinde katkıda bulunduğuna dair deliller de bulunmaktadır. Ruanda'da nüfusun yalnızca %1'ini oluşturan ve sosyal ölçeğin ve güç yapısının en altında olan ve kimse için bir tehdit teşkil etmeyen Tuvalar veya Pigmeler olarak bilinen üçüncü bir etnik grup daha vardı. Ancak bunların birçoğu da 1994 yılındaki katliam sırasında katledilmişlerdi. 1994 patlaması yalnızca Hutulara karşı Tutsiler değildi. Ancak birbiriyle rekabet içindeki hizipler gerçekte çok daha karmaşıktı. Tamamen veya ağırlıklı olarak Hutulardan oluşan 3 tane birbirine rakip hizip vardı. Bunlardan biri diğer hizipten gelen Hutu başkanını öldürerek patlamayı tetikleyen grup olabilirdi. Tutsiler tarafından yönetiliyor olmasına rağmen saldırıda bulunan sürgündeki RPF ordusunda da Hutular bulunmaktaydı. Hutular ve Tutsiler arasındaki ayrım genellikle betimlendiği kadar keskin değildi. İki grup aynı dili konuşur, aynı kiliselere, aynı okullara ve barlara giderdi. Aynı şeflerin yönetimindeki köylerde birlikte yaşar ve aynı ofislerde birlikte çalışırlardı. Hutular ve Tutsiler birbirleriyle evlenir ve Belçikalılar kimlik kartları uygulamasını çıkartana kadar bazen kendi etnik kimliklerini değiştirirlerdi. Hutular ve Tutsiler ortalama olarak birbirlerinden farklı görünmelerine rağmen birçok kişinin yalnızca görünüşlerine bakarak bu iki gruptan hangisine gireceğini belirlemek imkansızdı. Tüm Ruandalıların yaklaşık dörtte biri büyük dedeler arasında hem Tutu hem de Tutsiler bulunmaktaydı. Aslında Hutu ve Tutsilerin geleneksel olarak farklı kökenden mi geldikleri yoksa yalnızca Ruanda ve Burundi içindeki ortak bir kökten ekonomik ve sosyal açıdan farklılaşarak gelen iki gruptan mı ibaret olduklarına dair bazı sorular vardır. Hutular Tutsi eşlerini, akrabalarını, dostlarını, meslektaşlarını ve patronlarını korumaya çalıştıkları veya sevdikleri bu kişileri öldürmeye kalkışanları parayla satın almaya kalkıştıkları için bu dereceleme 1994 katliamları sırasında on binlerce kişisel trajedinin oluşmasına sebebiyet verdi. Bu iki grup 1994 yılında öylesine birbirinin içerisine girmiş durumdaydı ki olaylar sonunda doktorlar hastalarını ve hastalar doktorlarını, öğretmenler öğrencilerini ve öğrenciler öğretmenlerini ve komşular ve aynı ofiste çalışan mesai arkadaşları birbirlerini öldürmek durumunda kaldı. Hutu bireyler bazı Tutsileri korurlarken diğerlerini öldürdüler. Kendi kendimize şunu sormaktan kaçınamayız. Nasıl ve hangi koşullar altında bu kadar çok Ruandalı, köktenci liderler tarafından böylesine itirazsızca manipüle edilerek birbirlerini olabilecek en vahşi şekilde öldürmeye başlayabildi? Hutulara karşı Tutsilerin politikacılar tarafından alevlendirilen etnik nefreti dışında soykırıma sebebiyet veren hiçbir şey olmadığına inanacak olunursa, Kuzeybatı Ruanda'da olup bitenler özellikle çok şaşırtıcıydı. Bu bölgede neredeyse herkesin Hutu olduğu ve yalnızca tek bir Tutsi olduğu bir topluluk bulunuyordu. Yine de burada bile Hutu'nun başka Hutular tarafından katledildiği kitle halinde katliamlar gerçekleşti. Nüfusun en az %5'i olarak tahmin edilen bu bölgedeki oransal ölüm miktarı Ruanda'nın geri kalanındaki orandan %11 daha düşük olmasına rağmen neden bir Hutu topluluğunun etnik motiflerin bulunmadığı koşullar altında neden kendi üyelerinin en az %5'ini öldürdüğünün bir açıklaması olmalıydı. 1994 yılındaki katliam devam ettikçe ve Tutsilerin sayısı azaldıkça Ruanda'nın başka bölgelerinde Hutular birbirlerine saldırmaya başladılar. Bütün bu gerçekler etnik nefrete ek olarak neden katliam oluşmasına katkıda bulunacak başka faktörler aramamız gerektiğini göstermektedir. Kanamanın gelişmesi. Bu konudaki araştırmamıza başlamak için daha önce bahsettiğim Ruanda'nın yüksek nüfus yoğunluğuna sahip olduğu gerçeğini tekrar değerlendirelim. Ruanda ve Burundi 19. yüzyılda Avrupalılar bölgeye gelmeden önce bölgeye düşen ölçülü yağmur miktarına ve sıtma ve sıtmaya sebebiyet veren sinekler için çok yüksek bir rakıma sahip olmasını sağladığı avantajlar nedeniyle zaten yoğun bir nüfus yoğunluğuna sahipti. Daha sonra Ruanda'nın nüfusu komşu Kenya ve Tanzanya'dakilerle aynı nedenlerle yeni dünya mahsulleri, kamu sağlığı, tıp ve tutarlı politik sınırlar zaman zaman inişleri ve çıkışları olmasına rağmen ortalama olarak yılda %3'ün üzerinde bir büyüme gösterdi. 1990'a gelindiğinde daha önceki 10 yıllar boyunca devam eden öldürme ve kitle sürgün vakalarından sonra bile Ruanda'nın 1 mil kare başına 760 kişi olan ortalama nüfus yoğunluğu İngiltere'nin 610 nüfus yoğunluğundan daha yüksektir ve neredeyse Hollanda'nın nüfus yoğunluğuna 950 yaklaşmaktadır. Ancak İngiltere ve Hollanda'da oldukça etkin makineleştirilmiş tarım uygulamaları vardır. Öyle ki nüfusun çiftçi olarak çalışan çok küçük bir yüzdesi diğer herkes için gereken gıdayı üretebilmektedir. Ruanda tarımı çok daha az verimlidir ve makineleşmemiştir. Çiftçiler elleriyle kullandıkları çapalar, kazmalar ve palalara ihtiyaç duyar ve insanların çoğunun diğerlerini desteklemek için çok az veya hiç ihtiyat miktarı ayırmaksızın üretim yaparak çiftçi olarak kalması gerekir. 35. ayrımın sonu. Sayfa 393.